Kış Bahçesi. Kristin Hanna. 5. Ayrım. Dağın alt tarafında grup Ruanda'nın bu ücra kesiminde kasaba görevi gören küçük bir karakola vardı. Jipe bindiler ve birkaç saatlik bir yolculukla daha fazla soru sordukları ve Nina'nın daha fazla fotoğraf çektiği koruma merkezine gittiler. "Bayan Nina!" Birinin adını söylediğini duyduğunda Nina merkezin kapısında durmuş, objektifini temizliyordu. Kamerayı bir kenara koyarak yukarı baktı ve yanında merkezin baş rehberini gördü. Ne kadar yorgun olduğu düşünülürse olabildiğince neşeli bir şekilde gülümsedi. "Merhaba Bay Dimonsu. İşler bu kadar yoğunken sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama size önemli bir telefon mesajını iletmeyi unuttuk. Mesaj Bayan Sylvie'dendi. Onu aramanızı istediğini söylememizi istedi." "Teşekkür ederim." Nina çantasından büyük uydu telefonunu çıkardı ve bütün donanımları kampın merkezinde açık bir alana taşıdı. Çabucak yapılan bir pusula kontrolü uydunun yönünü belirledi. Uydu telefonun çanak kısmını açtı, yere koydu ve 60 derecelik bir açıyla kuzeydoğu yönüne doğru çevirdi. Sonra telefonu çanağa bağladı ve açtı. Turuncu renkli bir LCD paneli yanıp sönerek açıldı ve ona sinyal gücünü gösterdi. Sinyal gücü iyi göründüğünde aramayı yaptı. "Merhaba Sylvie," dedi editörü telefona cevap verdiğinde. "Bütün kaçak avcıların fotoğraflarını çektim. Hasta ruhlu piçler. Bana mesela o fotoğrafları göndermem için 10 gün verir misin?" "6 günün var. Onları kapağa koymayı düşünüyoruz."
Dergi kapağı. En sevdiği iki kelime. Bazı kadınlar elmasları severdi, o ise Time'ın kapağını. Ya da National Geographic'ini. Seçici değildi. Gerçekten de günün birinde dergi kapağını ve "Dünyanın her yanındaki kadın savaşçılar" isimli fotoğrafik makalesine için 16 sayfa almayı umuyordu. En gözde projesi. Projesi biter bitmez, ne zaman olursa olsun, onu bağımsız olarak gönderecekti. "Fotoğrafları göndereceğim ve sonra Namibya'da Danny ile buluşacağım."
"Şanslı kız, benim için de seks yap ama gelecek cuma işe dönmek için hazır ol. Sierra Leone'deki şiddet olayları yine tırmanıyor. Barış görüşmeleri devam etmeyecek. Yılbaşından önce orada olmanı istiyorum."
"Beni bilirsin," dedi Nina. "Uçmaya bir anda hazır olurum."
"Yeni bir savaş çıkmadıkça aramayacağım, söz veriyorum," dedi Sylvie. "Şimdi ben bunun nasıl bir şey olduğunu hatırlamaya çalışırken git seks yap."
Birkaç gün sonra Nina Namibya'da, Deni'nin kullandığı kiralık bir Land Rover'ın içinde onunla birlikteydi. Saat sabahın sadece 7'siydi ve Kasım güneşi çoktan parlak ve sıcaktı. Saat 1'de hava sıcaklığı yaklaşık 45 derece olacaktı ve hava bundan çok daha sıcak olabilirdi. Yol, eğer buna yol denebilirse, aslında bir arabanın lastiklerini içine çeken, lastiklerin önce bir tarafa ve sonra diğer tarafa dönmesinin neden olan kırmızımsı gri bir kum yatağıydı. Nina kapının koluna tutundu ve dik oturdu. Arabanın hareketine göre kıpırdayarak vücudunu harekete uyum sağlayan bir şok emici olarak kullanmaya çalışıyordu. Diğer elini boynunda asılı olan kameranın kayışı tenini kesmesin diye kamerayı sabit tutmak için kullandı. Kamera ve objektifin etrafında bir tişört sarılıydı. Bu tozla mücadele etmek için pek de profesyonel bir yol değildi. Ama Afrika'da geçirdiği bunca yılda bu yolun koruma ve kullanım arasındaki en iyi çözüm olduğu ortaya çıkmıştı. Burada bazen kamerayı kapmak ve fotoğrafı çekmek için sadece bir anın vardır. El yordamıyla kayışları ya da çantaları bulacak zaman yoktu. Nina ıssız, bunaltıcı derecede sıcak olan manzaraya baktı. Saatler geçtikçe bu onları medeniyeti andıran herhangi bir şeyden gittikçe daha fazla uzaklaştırıyor ve Güney Afrika'nın son kalan gerçek bakir bölgelerinden birinin derinliklerine doğru götürüyordu. Daha fazla aç hayvan sürüsünün kurumuş dere yataklarının yanında durduğunu fark etti. Bu yaz sıcağında yere yığılıyor, yağmurların gelmesini beklerken durdukları yerde ölüyorlardı. Her yerde beyazlayan kemikler vardı. Yanlara çarparken ve neredeyse kuma saplanmak üzereyken, Deni ona gülümseyerek, Himba'yı bulmak istediğinden emin misin? Diye sordu. Yüzündeki kir beyaz dişlerinin ve mavi gözlerinin korkunç derecede parlak görünmesine neden olmuştu. Omuz hizasına gelen siyah saçları ve gömleği toza bulanmıştı. Aylardır kendimize bir hafta ayıramadık. Sözde yol tekrar geçilebilir duruma gelmişti ve Nina kamerasını çıkardı. Vizörden onu incelemeye başladı. Ona odaklanarak kadrajı birazcık genişleterek onu sanki bir yabancıymış gibi apacık gördü. Yakışıklı, 39 yaşında, belirgin elmacık kemikleri ve birçok kez kırılmış bir burnu olan bir İrlandalı. Her zaman gençken yaptığım bar kavgaları derdi ve şimdi Nina o ileriye bakarak yola konsantre olurken ağzının etrafındaki küçük kırışıklıkları görebiliyordu. Deni asla böyle bir şey söylememesine rağmen yanlış yolda kötü bir tavsiyeye uymuş olduğundan endişeleniyordu. Bir savaş muhabiriydi ve söylemekten hoşlandığı gibi başının belada olmasına ve bir hikayenin peşinden sonuna kadar gitmeye alışıktı. Kendi hikayesi olmasa bile. Nina fotoğrafı çekti. Deni ona gülümsedi ve o bir fotoğraf daha çekti. Bir dahaki sefere kadınların fotoğrafını çekmek istediğinde havuzbaşı barlarındaki kadın garsonları çekmeni öneririm. Güldü ve objektifin kapağını kapatarak kamerayı tekrar kucağına koydu. Sana borçluyum. Gerçekten de bana borçlusun aşkım ve karşılığını alacağımdan emin olabilirsin. Nina yırtılmış, rahatsız koltukta arkasına yaslandı ve gözlerini kapatmamaya çalıştı. Ama bitkin düşmüştü. İki hafta ormanın içinde kaçak avcıları kovaladıktan ve bundan 4 hafta önce Angola'da insanların birbirlerini öldürmelerini izledikten sonra yorgunluk iliklerine işlemişti. Ve yine de bunu seviyordu. Dünyada olmayı tercih edeceği başka hiçbir yer ve yapmak isteyeceği başka hiçbir şey yoktu. Çekmeye değecek fotoğrafı bulmak adrenalin dolu, eğlenceli ve bu uğurda ne fedakarlık yapması gerekirse gereksin, asla yorulmadığı bir yolculuktu. Bunu 16 yıl önce öğrenmişti. 21 yaşında elinde bir gazetecilik diploması, sırt çantasında kullanılmış bir kamerayla kendi kaderini aramaya gittiğinde. İlk birkaç yıl bir fotoğrafçıya gerek duyulan herhangi bir işte çalışmış ama 1985'te eline bir fırsat geçmişti. Live Aid'de Kıtlıkla Savaş Kongresi'nde o zamanlar Time dergisinde yeni editör olan Sylvie Porter'la tanıştı ve Sylvie Nina'ya farklı bir dünyanın kapılarını açtı. Akabinde Nina Etiyopya'ya doğru yola çıkmıştı. Orada gördükleri her şeyi değiştirmişti. Neredeyse hemen fotoğrafları yalnızca birer fotoğraf olmaktan çıkmış ve hikaye anlatmaya başlamışlardı. 1989'da Tayland'ı vurarak yüz binlerce kişiyi evsiz bırakan Guy Tarfun'unda Time'ın kapağını süsleyen, Nina'nın göğsüne kadar pis suların içinde kalmış ve çocuğunu başının üstünde taşımakta olan kadın fotoğrafıydı. 2 yıl önce Sudan'daki açlık haberiyle Pulitzer ödülünü kazanmıştı. Kariyerini o kadar da kolay elde ettiği söylenemezdi. Bu bölgedeki Himba kabilesi gibi o da göçebe olmak zorunda kalmıştı. Yumuşak yataklar, temiz çarşaflar ve akan su yokluğuyla yaşamayı öğrendiği lükslerdendi. "Bak orada!" dedi Deni işaret ederek. Önce tek gördüğü tozlarla kaplı, turuncu ve kırmızı bir gökyüzüydü. Dünya kavruluyormuş gibiydi ve duman kokuyordu. Giderek dağın üstündeki silüetler dimdik duran, pis Land Rover'a ve arabadan daha bile pis olan içindeki insanlara bakan zayıf insanlara dönüştü. "Onlar mı?" diye sordu. "Öyle olmalı." Deni başını sallayarak dağ ile aralarında kalan son mesafeyi de kat etti ve dönemeçte kurumuş bir nehir yatağında arabayı park edip dışarı çıktı. Himba kabilesi uzak durarak onları izliyordu. Deni kabile şefinin kendini tanıtacağını bilerek yavaşça ilerledi. Nina ardından gitti. Yaşlıların çadırında durakladılar. Çadırın önünde kutsal ateş yanıyor ve şimdi rengi eflatun olan gökyüzüne duman bulutu gönderiyordu. İkisi de öne eğildi, dikkatli hareket ediyor ve kesinlikle ateşin önünden geçmemeye çalışıyorlardı. Bu saygısız bir hareket olarak görülürdü. Şef onlara yaklaştı ve duraksayarak konuşulan Sahili diliyle, dipnot, Doğu Afrika'da kullanılan bir dil. Üçü fotoğraflar için para ve su karşılığında anlaştılar. Nina bu iş için yanında 15 galon su getirmişti. Bir avuç su için millerce yürümüş bir halk için bu çok büyük bir hediyeydi ve birdenbire Nina ve Deni sanki eski arkadaşlarıymış gibi karşılanmışlardı. Çocuklar akın akın yanlarına gelerek gülen, atlayıp zıplayan bir kalabalık halinde Nina'nın etrafını sardılar. Himbalar onu ve Deni'yi köye sürüklediler. Burada onlara mısır lapası ve ekşi sütten oluşan geleneksel bir yemek verildi ve kabile tarafından eğlendirildiler. Sonra gece ay ışığıyla mavi renge büründüğünde Rondaval adı verilen yuvarlak, çamurdan yapılmış bir kulübeye götürüldüler. Burada örülmüş ot ve yapraklardan yapılmış bir şilte üzerinde birlikte yattılar. Havada kızartılmış mısır ve kuru toprağın tatlı kokusu vardı. Nina, Deni ile yüz yüze gelmek için yan döndü. Loş mavi ışıkta Deni'nin yüzü genç görünüyordu. Ancak Nina gibi o da ihtiyar gözlere sahipti. Bu mesleğin tehlikesiydi. Çok fazla korkunç şey görmüşlerdi. Ama onları bir araya getiren şey buydu. Sahip oldukları ortak noktaydı. Her şeyi görme, ne kadar korkunç olursa olsun her şeyi bilme arzusu. Birinci savaş sırasında Kongo'da terk edilmiş bir kulübede karşılaşmışlardı. Her ikisi de en kötü savaştan kaçarak buraya sığınmıştı. Nina kamerasına yeniden film takmak için, Deni ise omzundaki bir yarayı sarmak için. "Bu kötü görünüyor," demişti Nina. "Yaranı ben sarabilir miyim?" Başını kaldırıp ona bakmıştı. "Ettiğim onca dua işe yaramış olmalı. Tanrı bana kendi meleğimi gönderdi." O günden sonra dünyanın her tarafında birlikteydiler. Sudan'da, Zimbabwe'de, Afganistan'da, Kongo'da, Ruanda'da, Nepal'de, Bosna'da. Her ikisi de Afrika üzerinde uzmanlaşmıştı. Ama nerede büyük haber varsa muhtemelen oradaydılar. İkisinin de Londra'da önemsiz mektupları, mesajları toplanmaktan ve tozlanmaktan biraz daha fazlasına yarayan birer apartman dairesi vardı. Genellikle ilgilerini çeken şeyler onları farklı tehlikeli yerlere, Deni'yi iç savaşlara ve Nina'yı insanlık trajedilerine götürdü ve birbirlerini görmeden aylar geçirdiler. Bu Nina için sorun değildi. Sadece seksi daha tutkulu bir hale getiriyordu. "Gelecek ay 40'ıma basacağım," dedi Deni usulca. Nina onun aksanına bayılıyordu. O söylediğinde en basit cümle kulağa heyecanlı ve seksi geliyordu. "Bu ay 40'ıma basacağım." "Endişelenme. 25 yaşındakiler seni gördüklerinde hala kendilerinden geçiyorlar. Senin okuldayken bir rock grubundaydım," diyen görünüşün yüzünden. "Bir punk rock grubuydu aşkım." Deni'ye daha da sokuldu. Eli çıplak göğsünden aşağı kayarken ensesini öptü. Deni'nin vücudu beklediği kadar çabuk tepki verdi. Birkaç dakika sonra Deni onun giysilerini çıkarmıştı ve birlikte her zaman en iyi yaptıkları şeyi yapıyorlardı. Sonrasında Deni onu yakınına çekti. "Nasıl oluyor da bizden başka her şey hakkında konuşabiliyoruz?" "Kim bizim hakkında konuşuyor ki?" "Neredeyse 40 yaşıma geldiğimi söyledim. Ve benim bunu konuşmaya başlatan bir şey olarak mı görmem gerekiyor? Ben de 37'yim. Ya sen gittiğinde seni özlüyorsam? Kim olduğumu biliyorsun Deni. Bunu sana en başında söyledim. Bu 4 yıldan fazla bir zaman önceydi Tanrı aşkına. Dünyadaki her şey değişiyor senin dışında sanırım." "Kesinlikle." Vücudunu tutkulu bir şekilde onunkine yaslayarak arkasına döndü. Onun kollarında kendini her zaman güvende hissetmişti. 4000 yanlarında silahlar patlarken ve gece çığlıklarla doluyken bile. Fakat bu gece dışarıda sadece yanmakta olan ateşin çıtırtısı ve karanlıkta vızıldayan böceklerin sesi vardı. Ondan birazcık uzaklaştı. ama Deni'nin kolları vücudunu sardı ve onu olduğu yerde tuttu. "Hiçbir şey istemedim," diye fısıldadı kulağına. "İstedin," diye düşündü gözlerini kapatırken. Mide boşluğuna hiç alışık olmadığı endişe verici bir his yerleşti. "Sadece henüz bunu bilmiyorsun." Geçici köyün çok yukarısında bir dağ sırtında Nina küçük parçalara ayrılmış bir dere yatağının kenarına çömeldi. Bacaklarının üst kısımlarını hareketsiz kılmak için harcadığı çaba yüzünden yanıyordu. Saat sabahın 6'sıydı ve gökyüzünde rengi açık mavi ve turuncunun muhteşem bir karışımıydı. Güneş çoktan güçlü bir şekilde parlamaya başlamıştı. Aşağıda kafasının üstünde dengelenmiş ağır bir kap ve göğsünde renkli bir askıya yerleştirilmiş bir bebek bulunan bir himba kadını köyün içinden geçiyordu. Nina kamerayı gözüne doğru kaldırdı ve mükemmel bir şekilde görünceye kadar teleobjektifle yakınlaştırdı. Bu göçmen Afrika kabilesinin bütün kadınları gibi genç kadının da göğüsleri çıplaktı ve keçi derisinden yapılmış tüylü bir etek giyiyordu. Büyük deniz kabuğundan bir kolye, nesiller boyunca anneden kıza geçen, sahip olunan değerli bir şey. Herkese onun evli olduğunu gösteriyordu, tıpkı saç stili gibi. Baştan aşağı kırmızı toprak tozu ve cildini yakıcı güneşten korumak için sürdüğü süt yağıyla kaplıydı. Genç annenin cildi eski tuğlaların rengindeydi. Kadının en mahrem yeri olarak kabul edilen ayak bilekleri yürüdüğünde çınlayan bir sıra ince halkanın altında saklıydı. Nina'dan habersiz kadın nehir kenarında durakladı ve suyun akması gereken yerdeki çatlamış toprağa baktı. Yüzündeki ifade sertleşti ve kollarındaki çocuğa dokunmak için elini uzattığında umutsuz bir ifadeye dönüştü. Bu Nina'nın dünyanın her tarafındaki kadınların yüzünde gördüğü bir ifadeydi. Özellikle de savaş ve afet zamanında. Gelecek için duyulan, insanın iliklerine işlemiş bir korku. Su bulmak için gidilecek hiçbir yer yoktu. Nina bunu fotoğrafladı ve kadın yürümeye devam edip çamurdan yapılmış yuvarlak kulübesine dönünceye ve başka kadınların bulunduğu bir dairenin içine oturuncaya kadar devam etti. Kadınlar birlikte konuşarak kırmızı toprağı düz kayaların üzerinde ezmeye başladılar ve kuma andıran kalıntıları su kabağından yapılmış kapların içinde topladılar. Nina objektifi kapattı ve ayağa kalktı. Ağrıyan eklemlerini esnetti. Bu sabah yüzlerce fotoğraf çekmişti ama nehir kenarındaki kadının fotoğrafının o fotoğraf olduğunu anlamak için bütün fotoğrafları gözden geçirmesine gerek yoktu. Kafasındaki fotoğrafı kesti, çerçeveledi, bastı ve koleksiyon yaptığı en harika fotoğrafların arasına astı. Günün birinde fotoğrafları dünyanın hem kadınların ne kadar güçlü ve kudretli olabileceğini hem de bu kişisel gücün bedelini gösterecekti. Filmi çıkardı, teneke kutuyu etiketleyip sakladı. Sonra yeni bir film taktı ve insanlara gülümseyerek her zaman yanında taşıdığı şekerleri, kurdeleleri ve bilezikleri vererek köyün içinde yürüdü. Sudan yoksun bir bölgede temiz kalmak için kullandıkları yöntem olan duman ve ot saunasından çıkan dört himba kadınının harika bir fotoğrafını daha çekti. Fotoğrafta kadınlar el ele tutuşmuş gülüyorlardı. Bu kadınlara özgü evrensel bağı yakalayan bir kareydi. Deni'nin onun yanına geldiğini duydu. "Selam." Nina ona yaslandı. Çektiği kareler onu tatmin etmişti. "Çocuklarla olan ilişkilerine bayılıyorum. İhtimaller imkansızken bile. Yalnızca bebekleriyle birlikteyken yüzlerini gördüğümde ağlıyorum. Gördüğüm bütün her şeye rağmen bu neden böyle?" "Demek anneleri izliyorsun. Savaşçıları takip ettiğini sanıyordum." Nina kaşlarını çattı. Hiç bu şekilde düşünmemişti ve bu gözlem rahatsızlık vericiydi. "Hayır, her zaman anneler değil, bir şey için savaşan kadınlar. İmkansız ihtimallere karşı kazanılan zaferler." Deni gülümsedi. "Demek her şeye rağmen sen de bir romantiksin." Güldü. "Haklısın. Gitmeye hazır mısın?" "Sanırım ihtiyacım olan şeyi aldım. Evet." "Bu gidip bir hafta boyunca bir havuz kenarında uzanıp yatabileceğimiz anlamına mı geliyor?" Bundan daha çok istediğim bir şey yok. Deni köyün yaşlılarıyla konuşup fotoğraflar için kabileye para öderken Nina kamera ekipmanlarını kaldırdı ve eşyalarını topladı. Gümüş rengi kanatlarını açarak ve sinyal buluncaya kadar pozisyonunu değiştirerek uydu telefonunu çorak toprağın üzerine kurdu. 5. ayrımın sonu. Sayfa No. 50. Devamı 6. ayrımda.